Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlerle beraber oluyorduk. Evet, yine bu programlardan birinde, Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Bu mutluluğu yaşıyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Sultan Mecid zamanında ve 1853 yılında Dolmabahçe Sarayı'nın yapılışına kadar Topkapı Sarayı Osmanlı imparatorlarının, Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahıydı. Ancak bilhassa harem kısmı çok kasvetli, küçük ve rutubetli olduğu için padişahlar ilkbahar ve yaz aylarında Boğaziçi, Haliç, Marmara kıyılarında İstanbul'un en güzel yerlerindeki köşklerde, kasırlarda, bazen de Edirne Sarayı'nda vakit geçirirlerdi. Topkapı Sarayı, Birun ve Enderun ve Harem olmak üzere üç ana bölüme ayrılırdı. Birun kısmı, Ayasofya'nın arkasına rastlayan ve Bab-ı Humayun denilen birinci kapıdan Bab-ı Sade diye anılan üçüncü kapıya kadar olan yerdi ki burada iki avlu vardır. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nin giriş yeri olan Bab-ı Selam, namı diğer orta kapı burayı ikiye ayırır. Bunun dışında kalan bölüme birinci yer, arkasına kalan kısma ikinci yer denirdi. İkinci yere bugün biletle giriliyor ama birinci yere biletsiz giriliyor. Birinci yerde limonluk bahçesi bulunurdu. Has fırın, fodla fırını bulunurdu. Sakalar ocağı bulunurdu. Hasırcılar koğuşu bulunurdu. İmrahor dairesi, ahırlar falan bulunurdu. Ve saray hastanesi bulunurdu. Ayrıca orta kapının tam önünde idam edilen kimselerin başlarının teşhir edildiği ibret taşı bulunurdu ve doğusundaki duvara bitişik olup da hala duran cellat çeşmesi vardı. Rivayete göre idam hükümlerini yerine getiren cellatlar ellerini, kılıçlarını burada yıkarlarmış. İkinci yerin, yani Birun kısmının ikinci yerin sol tarafında hasahır, sağ tarafında saray mutfağı, sol ilerisinde de Osmanlı Bakanlar Kurulu olan Divan Humayun'un toplandığı kubbe altı bulunurdu ve devlet hazinesi bulunurdu. Harem ağaların hastanesi buradaydı. Bahçıvanlar koğuşu buradaydı. Zülüflü baltacılar ocağı buradaydı. Ki bunlar baltacılar sarayın odun işleriyle uğraştıkları gibi aynı zamanda bir nevi koruma vazifesi de yaparlardı. Üçüncü kapı olan Bab-ı Saade'den sonra Enderun'a girilirdi. Buraya üçüncü yerde denirdi. Enderun. Birun dışarısı demektir. Enderun içerisi demektir Farsça. Burada Enderun görevlilerinin koğuşları vardı. Padişahın devlet ricalini ve yabancı elçileri kabul ettikleri arz odası vardı. Ağalar mescidi vardı. İç hazine dairesi vardı. Hazreti Peygamber'in ve başka mukaddes emanetlerin saklandığı Hırka-i Saadet Dairesi vardı. Hastane vardı. Kuşhane denilen padişahların hususi mutfağı vardı. Yine padişahlara mahsus bazı köşkler vardı. Enderun da ayrıca talebelerin okuduğu kısımlar, koğuşlar vardı. Devlet adamı olmak üzere yetiştirilen Enderun Mektebi mensuplarının bulunduğu koğuşlar vardı ki bugün bunlardan bir tanesinde hazine, diğerinde mukaddes emanetler sergileniyor. Birisi Topkapı Sarayı Müdürlüğü'dür. Enderun'un batı tarafına harem dairesi rastlardı. Buraya yalnız harem ağaları girebilirlerdi. Kadınlardan başka padişahların anneleri, kızları, kız kardeşleri ve eşleri bulunurdu. Ve bunlara hizmet eden cariyeler yaşardı. Ayrıca şehzadeler dairesi vardı. Babası ölen şehzadeler eğer hayatta kalmışlarsa onların dairelerine şimşirlik denirdi. Etrafında şimşir ağaçları olduğu için bu isim verilmiş. Hareme bitişikti. Buraya kafes adı da verilirdi. Şehzadeler buradan fazla dışarıya çıkmadıkları, dışarıyla irtibatı olmadığı için buraya mecazen kafes dendiğinde olmuştur. Malumatı niye anlattık? Saray hastanelerinden bahsetmek için. Sarayda 3 tane hastane var. Şimdiye kadar verdiğimiz izahlardan da anlaşıldığına göre. Bunlardan bir tanesi birinci yerde. Yani Birun'un birinci yerinde. İkincisi Birun'un ikinci yerinde. Ve üçüncüsü de üçüncü yerde. Yani Enderun dairesinde. Birinci yerdeki hastane Birun vazifelilerine, orada çalışanlara aittir. İkinci yerdeki hastane harem ağalarına aittir. Üçüncü yerdeki hastane ise Enderun vazifelilerine mahsustur. Sarayda tabipler, cerrahlar ve kehhal denilen göz tabipleri, ayrıca eczacılar vardı. Bunların tümü, yani her üç eczaneye bakanlar da Birun vazifelileriydi. Yani sarayın bir iç görevlileri, dış görevlileri var. Dış görevlilerindendi. Bunlar sarayda kalmazlardı, dışarıda evleri vardı. İç görevliler sarayda kalırlardı. Bunların hepsinin bir amiri vardı ki buna hekimbaşı adı veriliyordu. Hekimbaşı, umumiyetle ilmiye sınıfından gelme bir kimsedir. Aynı zamanda padişahın hususi doktorudur ve tıbbi müşaviridir. Ayrıca imparatorluk dahilindeki bütün tabiplere nezaret eder. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi bütün doktorları teftiş ve imtihan eder. Sarayda hizmet eden tabiplerin tayini, azli, gerektiğinde bir hekimin, tabibin sanatından men edilmesi hep hekimbaşının kararına bağlıydı. Hekimbaşı ömür boyu hizmette bulunur ancak hünkâr vefat ederse azledilirdi. Bu usul Mısır'da, Memlüklerde de vardı. Eski Mısır'da Firavun öldüğü zaman hekimbaşı da idam edilirmiş. Ancak 17. sülale zamanında, milattan önce 1785 ile 1580 arasındadır bunların saltanatı. Bu devirde artık hekimbaşlarının idam edilmesinden vazgeçilmiş, sadece azledilmekle iktifa edilmiş. Bu adet Memlük Devleti'ne ve oradan da Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Yani dememiz o ki, saraydaki hekimbaşı bir nevi sağlık bakanı vazifesi görmektedir. Sarayda Türk ve Yahudi asıllı tabipler vardı değerli dinleyiciler. Mesela Fatih Sultan Mehmet Devri'nin meşhur hekimbaşısı, onun ölümünde parmağı olduğu söylenen Yakup Paşa, namı diğer Maestro Jacobo, bir İtalyan Yahudisiydi. Ancak Osmanlı Sarayı'nda kadın hekimler, kadın tabipler bulunduğu Yavuz Sultan Selim devrine ait bir maaş defterinden anlaşılıyor. Burada çeşitli vazifeliler kayıtlıdır. Bu arada adı yazılmayıp da hekime kadın diye anılan bir kadın doktorun kaydı vardır. Yavuz Sultan Selim zamanında Topkapı Sarayı'nda henüz harem dairesi mevcut değildi değerli dinleyiciler. Hanımlar, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da ilk yaptırıp da bugün üniversite merkez binasının yerinde bulunan eski sarayda otururlardı. Padişahlar arada bir buraya uğrayıp kalırlardı. Topkapı Sarayı ise padişahların bir nevi ofisiydi. Kanuni Sultan Süleyman da zamanında artık padişah Topkapı Sarayı'nın eski saraya gelmemiş, burada bir harem dairesi yapılmıştır. Demek ki Topkapı Sarayı'nın harem dairesini ilk kurduran Kanuni Sultan Süleyman olmuştur. Ondan sonra eski saray vefat eden veya tahttan indirilen padişahların harem dairesi, yani annelerinin, hanımlarının ve kızlarının yaşadığı yer olarak tahsis olunmuştur. Yine biliyoruz ki değerli dinleyiciler, saraya alınan cariyeler okuma yazma öğretiliyor bunlara. Türk-İslam kültürüyle iyice yoğrularak yetiştiriliyor. Ayrıca doğuştan mevcut fıtri kabiliyetleri yönünde terbiye görüyorlar. Bunların içinde sanatkarlar, karagöz, kukla oynatanlar, nakış yapanlar falan yetişmiştir. Bunların sanatlarını ilerletebilmeleri için haftanın muayyen günlerinde saray dışında ırz ve namus ehli ve itimat olunur usta ve sanatkarların yanına gönderildikleri de biliniyor. Bugüne kadar bilinmeyen haremde kadın tabiplerin bulunduğuydu. Ama işte devlet arşivlerinde Yavuz Sultan Selim devrine ait 1518 tarihli bir defterde sarayda hanım tabip, yani tabibe bulunduğunda anlaşılıyor. Bu bahsettiğimiz defterde saray hizmetlileri, onların isimleri ve aldıkları gündelikler yazıyor. Tabiban diye bir kısım var. Yani doktorlar diye, tabipler diye bir kısım var. İşte Mevlana Ramazan 40 akçe alıyor. Sinan Yahudi 15 akçe alıyor. Hekime kadın 2 akçe. Evet, hekime kadın, yani kadın doktor. Demek ki Osmanlı Sarayı'nda 500 sene evvel kadın doktor var. Belki bundan evvel de vardı. Ama olmadıklarını söylemek mümkün değil, ama olduklarını söylemek mümkün. Çünkü bu defterlerin hepsi bugün elde değil. Harem hizmetine tabii dışarıdan kimse alınmadığı için o zamanlar bu kadın doktorun saraydaki cariyelerden bu işe yatkın ve istidatlı olanlar arasından yetiştirildiği tahmin edilebilir. Kendisi şüphesiz harem dairesinde vazife görüyordu ve buradaki hasta cariyelere, hanımlara bakıyor, hastalıkları tedavi ediyordu. 1600'lü yıllarda da artık Topkapı Sarayı'nda saray hekimleri buradaki cariyelerle de icabında uğraşmışlardır. Eğer harem dairesinde hekime kadın, yani tabibe yoksa, artık saray hekimleri harem ağalarının nezaretinde saraya alınır ve burada hasta olan kimseyi tedavi ederlerdi. Bu da mümkün. Yani kadın doktor olmadığı zaman erkek doktorun da istihdam edildiğini görüyoruz. Şimdi burada mühim olan, daha 15. 16. asırda Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı Sarayı'nda kadın doktorların vazife yapıyor olması. Halbuki dünyada resmen tabip olarak kabul edilen bir kadın mevcut değildi. İngiltere'de kadın öğretmenlerin yetiştirilmesine daha 1848 yılında başlanmıştı. Kızlar Oxford ve Cambridge gibi okullara 1873 yılından itibaren kabul olunmuşlardır. İngiltere'de kadınlar için ilk tıp mektebi 1874'te açılmıştı. London School of Medicine for Women. Öteki Avrupa ülkelerinde de kadınların doktor olabilmeleri aşağı yukarı aynı tarihlere rastlıyor. Sultan Abdülhamit zamanında açılan, daha doğrusu Sultan Mahmut zamanında açılan tıp fakültesi iki tanedir. Birisi Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane, birisi Mektebi Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane. Birisi askeri doktor, diğeri sivil doktorlar yetiştiriyordu. Bu sivil doktorlar yetiştiren Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane, namı diğer Mektebi Tıbbiye'ye kadın talebelerin alınması Sultan Abdülhamit zamanına rastlar. Sultan Abdülhamit bu üniversite seviyesinde tedrisat veren Mektebi Tıbbiye'ye kadın talebe alınmasına da başlatmış, usulünü başlatmış. Kız talebeler bu fakülte amfilerinde kendilerine tahsis edilen yerlerde ders görmüşlerdir. Şöyle ki burada öğretim üyeliği yapmış olan Alman profesörlerden Arndt'ın hatıralarında yazdığına göre erkekler öne oturuyorlar amfide. Arkada bir perde var. Perdenin arkasında kız talebeler var. Kız talebeler hocayı dinleyebiliyorlar. Hatta amfi şeklinde olduğu için görebiliyorlar. Fakat erkekler kızları göremiyor. Böyle bir tedrisat takip edilmiş ve kadından ihtiyacı olacağı şekilde kadın doktorlar yetiştirilmeye çalışılmıştır. Değerli dinleyiciler, Selahattin Camii diye bir tabir var. Selahattin Camii, padişahlar tarafından yaptırılmış olan camilere verilen isimdir. Selahattin Sultanlar demektir. Birden fazla minare yalnız bunlarda bulunur. Padişahın kızı, damadı da olsa, eniştesi de olsa, vezirlerin ve hanedan mensuplarının yaptırdığı camilerde birden fazla minare bulunmaz. Birden fazla minarenin bulunduğu camiler mutlaka padişahlar tarafından yaptırılmış camilerdir. Bazen padişahın annesi tarafından yaptırılan camilerde de, çift valide camilerinde de çift minarenin bulunduğu görülmektedir. Yani Selahaddin Camii esas itibariyle padişahların yaptırdığı camidir. Bazen padişah ailesinin yaptırdığı camilere de Selahaddin Camii verilir. Minaresi en çok olan cami İstanbul'daki Sultanahmet Camii'dir. 6 tane minaresi vardır. Ayasofya Camii de Selahaddin Camii'dir. Her ne kadar padişah tarafından yaptırılmasa da padişahlar tarafından tamir edilmiş 4 tane de minare yaptırılmıştır. Birisi Fatih zamanında, birisi Sultan Bayezid zamanında, ikisi de Sultan II. Selim zamanında olmak üzere 4 minaresi vardır Ayasofya'nın. Onun için her minare birbirinden farklıdır. Sultan II. Selim bu camiye çok hizmet etmiştir. Yıkılmaktan kurtarmıştır. 2 de minare yapmıştır. Onun için türbesi de Ayasofya Camii'nin yanındadır. Ayasofya Camii bir nevi Sultan II. Selim'in eseridir denilebilir. Onun için Selahaddin Camii görülür. Bir Selahaddin Camii sadece mabetten ibaret değildi değerli dinleyiciler. Başka tesisleri de vardı. Bir külliye idi. Camiden başka medresesi, kütüphanesi, imareti, darüşşifası yani hastanesi, tabhanesi yani nekaat hanesi ve düşkünler evi, ayrıca hamamı bulunurdu. Bazen ilk mektebi, Sibyan Mektebi bulunurdu. Muvakkithanesi, vakit tayin edilen yeri bulunurdu. Eskiden camiler sabah namazından yatsı namazı sonrasına kadar günün her saatinde açıktı. Her caminin bir baş imamı, bir baş müezzini, bunların nezaretinde diğer imamlar, müezzinler ve kayyımlar vardı. İmamların vazifesi 5 vakit namazı kıldırmaktır. Baş imam caminin en büyük amiridir. Bütün öbür vazifeler onun emrindedir. Berat-ı sultanı ile tayin edilir. Elinde berat olmayan kimse camide namaz kıldıramaz. Elinde berat olan imamı da camiden kolay kolay kimse uzaklaştıramaz. Hatta rivayete göre Sultan II. Mahmud bir teravih namazı kılmayan Nusretiye Camii'ne gelmiş. Yanında da hünkâr imamını getirmiş. Hünkâr imamın da sesi çok güzelmiş. Yanındaki yaverlerinden birini veya sır katiplerinden birini Nusretiye Camii imamına gönderip mihrabı rica etmiş hünkâr imamına vermesi için. Nusretiye Camii imamı, ben burada Baberat-ı Sultani, yani padişahın beratıyla, fermanıyla imam olduğum müddetçe hiç kimseyi mihraba geçirmem demiş. Berat'ı geri alsın, imamını geçirsin demiş. Padişah da bunun üzerine Nusretiye Camii imamının bu talebini kabul ederek onun arkasına namaz kılmıştır. Böyle imamlar vardı. İmam caminin en önde gelen kişisiydi. Bütün müezzinler, kayyımlar, muvakkitler onlara bağlıydı. Müezzinler ne yapar? Ezan okurlar. Baş imam olmadığı zaman diğer imamlar namaz kıldırırlar. Ama baş imam varsa umumiyette baş imam. Hele cuma namazlarını, bayram namazlarını mutlaka baş imam kıldırırdı. Müezzinler namaz vakitlerini ilan etmek üzere günde 5 kere sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında minarelerde ezan okurlardı. Caminin birkaç tane müezzini varsa ki Selahaddin camilerinde böyleydi. Her müezzin bir minareye çıkarak ezan okurdu. O zamanlar ezanlar minarelerden okunurdu. Hoparlör yoktu. Hoparlör 1949 yılında ilk defa İskenderiye'de, 1952 yılında da Türkiye'de okundu. Ki o zamanki ulema hoparlörle ezan okunmasına karşı çıkmışlardı. Bidat olduğu gerekçesiyle karşı çıkmışlardı. O zamanlar güzel sesli, yanık sesli müezzinler ezanları okurlar. Bütün İstanbul bu sesi hayranlıkla dinler, huşu içinde dinler. Hatta bu sesi duyan gayrimüslimler bile vecde gelip Müslüman olurlardı. Müezzinlerden birkaç tane varsa her biri bir minareye çıkar ve sırayla burada ezan okurlardı. Yani birisi Allahu Ekber, Allahu Ekber der, sonra öbürü der, yani aynı anda demezler. Buna ezanı cavk denirdi. Müezzinlerin başka vazifeleri de vardı. Namaz sırasında imam tekbir aldıkça, intikal tekbirleri aldıkça, gerek namaza girişte gerekse intikallerde yüksek sesle imama refakat ederdi. Çünkü camide mikrofon ve hoparlör olmadığı için usul şöyledir. Cemaat kalabalıksa eğer namaz kılınan yerde, müezzinler imamın sesini tekrar ederler. Münadilik yaparlar. Müezzin arkalarda bir yere durur. İmamın sesini duyacak bir şekilde bir yere durur. İmamın aldığı tekbiri tekrar eder. Dolayısıyla onun arkasında bulunanlar da müezzinin sesiyle namaza müdavemet ederlerdi. Müezzinlerin bu nidaları, namaz sırasında tekbir alışları, namaza ayrı bir parlaklık, ayrı bir ruhaniyet verirdi. Müezzinler ayrıca cuma günleri cuma namazı olduğunu belirtmek için cuma ezanından yarım saat bir saat kadar önce sela verirlerdi. Sela Hazreti Peygamber'e selavat getirmek demektir. Bu adet Eyyubiler zamanında Mısır ve Kuzey Irak'ta adet olmuş. İslam uleması da bunu hoş görerek bütün İslam alemini teşmil etmişler. İstanbul'da da bu adet cariydi. Müezzinler sela verirlerdi cuma günü. Selayı müteakip vaaz başlardı. Yani sela vaaz verilmeden önce verilir, sonra vaaz başlardı. Selayı duyanlar eğer vaaz dinleyeceklerse cuma namazına vaktinden önce giderlerdi. Vakti olmayanlar ezanı beklerlerdi. Kayyımlar caminin intizamına, tanzifatına, temizliğine, tenviratına, yani kandillerin doldurulmalarına ve gerektiğinde yakılmalarına ve söndürülmelerine nezaret ederlerdi. En kıdemlileri olan baş kayyım, bütün bu işlerden baş imama karşı mesuldü. İmam, müezzin kayyımdan başka bazı camilerde muvakkitler bulunurdu. Bu muvakkitler hesaptan, hendeseden anlayan, astronomiden anlayan kimselerdi. Yine İdri İlmiye sınıfındandır. İmamlık, müezzinlik yapabilecek seviyededirler. Bunlar namaz vakitlerinin tespiti işine bakarlar. Bazı camilerde güneş saatleri vardır. Bu güneş saatlerine göre namaz vaktinin girişi tespit edilir. Bunu muvakkitler tespit eder. Saatle tespit ettikleri, hesapla tespit ettikleri saatin rüyetle uyuşup uyuşmadığına bakar. Ayrıca Ramazan ayı, bayram hilallerinde yine muvakkitler tespit ederlerdi. Muvakkit olmayan camilerde bu işi müezzinler yaparlardı. Evet, işte Selahattin Camii'nde çalışan görevler bunlar. Bunların maaşlarını vakıflar verirdi değerli dinleyiciler. Hangi vakıflar verirdi? Osmanlı Devleti zamanında devlet cami, mektep ve hastane yaptırmazdı. Bunu hayır sahipleri yaptırırdı değerli dinleyiciler. Padişah'tan tutun, en aşağıda bir esnafa kadar parası olan herkes bu hayır işini yapar, sevap kazanmak isterdi. Çünkü İslam dininde bir prensip vardır. İnsanlar öldüğü zaman amel defteri, hayır hasenat defteri kapanır. Ancak üç şey müstesna. İyi bir evlat yetiştirmişse, o iyi evlat yaptığı bütün iyi işleri yaptıkça anne babasına sevap gider. İki, bu kişi bir ilim öğretmişse, bu ilimden istifade edenler bir şey bulmuşsa, istifade ettikleri müddetçe buna sevap gider. Üçüncüsü, sadakayı cariye denilen, köprü, yol, han, hamam, medrese, cami gibi bir şey yapmışsa, bu yaptığından istifade edenler olduğu müddetçe buna da sevap gider. İşte insanlar bu sevapları kazanmak için vakıflar yapmışlardır. Camisinden medresesine, imaretinden köprüsüne kadar. İşte Selahaddin camileri padişahların kendi servetleriyle yaptıkları birer vakıf eseridir. Padişahlar bu vakıfların ayakta durması için buna bazı gelir getiren mülkler vakfederler. O çarşıların, çiftliklerin, tarlaların, dükkanların kira gelirleri bu camilere, Selahattin camilerine aktarılır. Buradaki imamlar, müezzinler, kayyımlar ve muvakkitler bu vakıf gelirlerinden maaş alırlar. Bunu camiyi yaptıran padişah tayin eder. Selahattin camilerinin görevlilerinin maaşları yüksek olur. Bunun mukabilinde bu görevlilerin ilmi seviyeleri ve ahlaki faziletleri de yüksek olur. Ayrıca bu caminin hayatını devam ettirmesi için, yani aydınlanma, ısınma gibi işlerinin devam etmesi için de yine bu vakıf gelirlerinden tahsisat ayrılırdı. Evet, değerli dinleyiciler, şimdi bu Selahattin camilere bir misal, İstanbul'daki Fatih Camii. Onun üzerinde duralım. Fatih Camii Havariler Kilisesi'nin üzerine yapılmıştır. Burada vaktiyle bir kilise vardı, Havariler Kilisesi vardı. Havarilere adanmış bir kilise vardı. Rivayete göre havarilerden naaşı bulunanlar da buraya, bu kilisenin altına gömülmüştü. Ancak bu Fatih Camii'nin bulunduğu yer biraz meraş bir yer. Yani depreme mukavemetsiz bir yer olduğu için bu havariler kilisesi yıkılmıştır. Altı zemini sağlam olmadığı için yıkılmıştır. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman havariler kilisesinin yıkıntıları üzerine Fatih Camii'ni yaptırmıştır. Fatih Camii, havariler kilisesinde aynı zamanda Bizans imparatorlarının da mezarları bulunurdu. Fatih Camii 1766 yılındaki depremde temellerine kadar yıkılmış. Sultan 3. Mustafa tarafından yine mümkün mertebe orijinaline sadık kalınarak tekrar inşa edilmiştir. Yani bugün ayakta bulunan Fatih Camii 1766 yılında Sultan 3. Mustafa'dan kalmadır. Şimdi burası, bu Fatih Camii'nin camiden başka Fatih Külliyesi olarak biliniyor burası. Nesi var? En mühim tesis Fatih medreseleridir. Bunlara Sahn-ı Seman adı veriliyor. Bunların dördü caminin kuzeyinde. Bunlara Karadeniz medreseleri derler. Dördü de güneyindedir. Bunlara da Akdeniz medreseleri derler, o tarafa baktığı için. Neden Sahn-ı Seman deniyor? 8 tane olduğu için, 8 avludan müteşekkil olduğu için. Ayrıca Sibyan Mektebi var. Sibyan Mektebi ilkokuldur. Bunu bitirenler hemen hemen ortaokul derecesindeki hariç medreselerine alınıyor. Bu medreseler bir iptidai hariç ve hareket-i hariç olmak üzere iki sınıftır. İptidai hariç bir nevi hazırlık sınıfıdır. Hariç başlangıcı. Hareket-i hariç ise hariçten çıkış. Kabiliyetlerine göre burada 2 veya 3 yıl okurlar ve bu tahsili bitirirler. Hariç medresesi bittikten sonra, yani Sibyan Mektebi bitti, hariç medresesi de bitti, sırada dahil medresesi var. Dahil bir nevi liseye karşılıktır. İptidai dahil, hareketi dahil olmak üzere 2 sınıftır. Bu da 200 senede talebenin kabiliyetine göre biter. Çünkü burada ders okunur. Sınıf değil, ders usulü vardır. Çocukların belli dersleri vardır. Bu dersleri ayrı ayrı hocalardan alırlar. Dersleri bitirdikten sonra o dereceye geçmiş olurlar. Zeki, kabiliyetli ve çalışkan talebeler bunu daha çabuk yapabilirler. Tembel talebeler biraz daha geç yaparlar. Dolayısıyla bazı talebeler 2 yılda, bazıları 3 yılda dahil ve hariç sınıflarını bitirirler. Dahil bittikten sonra artık talebe seçeceği bilim dalına göre yüksek tahsile hazırlayıcı bir medreseye girer ki buna Musıla'yı sahın denir. Musıla, ishal eden, ulaştıran demektir. Yani sahna götüren demektir. Yani üniversite hazırlıktır. Bir nevi bakalorya seviyesindeki, Amerika'daki, İngiltere'deki bakalorya seviyesinde tedrisat verir. Musıla 2 senelik bir tedrisattır. Bunlar 2 türlüdür. Bu Musıla medreseleri. 1. Musıla-i Sahın, 2. Musıla-i Süleymaniye. Şimdi talebe eğer Fatih Camii medresesinin üniversitesine gidecekse Musıla-i Sahna gider ve ondan sonra Fatih medresesine gider. Yok. Süleymaniye, Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı Süleymaniye'ye gidecekse Musıla-i Süleymaniye'ye gider. Orayı bitirdikten sonra Süleymaniye medresesine gider. Süleymaniye medresesi daha ziyade tıp, astronomi gibi derslerin ağırlıkta bulunduğu bir fen fakültesidir. Sahnı bitirdikten sonra Süleymaniye'ye gitmek de mümkündür. Fatih medreselerinde Orta Çağ'da ve Yeni Çağ'da adet olduğu üzere edebiyat, ilahiyat, hukuk ve tıp karşılığı, tıbbı ayıralım, edebiyat, ilahiyat, hukuk karşılığı olmak üzere sahın medreseleri vardır. Fen, tıp, eczacı mekteplerinin karşılığı olarak da Süleymaniye medreseleri vardır. İşte eğer edebiyat, ilahiyat, hukuk tahsil edecekse sahna gider, değilse Süleymaniye medresesine gider. Süleymaniye medresesine gidecek olanlar Musıla-i Süleymaniye okur. Fatih medresesine gidecekler, Musıla-i Sahn'ı okur. Fatih medresesinin adı sahın medreseleridir. Sahın avlu demektir. Sahan buradan geliyor. Musıla medreselerinin bir adı da tetinmedir. Tetinme tamamlayıcı demektir. Burada okuyan talebelere suhte adı verilirdi ki softa kelimesi buradan gelirdi değerli dinleyiciler. Tetinme'yi yani Musula'yı yani üniversite hazırlığı okuduktan sonra yüksek tahsile başlayan talebelere ise danişment adı verilirdi. Talebelerin bütün masrafları medrese vakfından görülürdü. Ayrıca kendilerine her ay 12'şer akça mum parası adıyla burs verilirdi. Talebe medresede yatar kalkar, orada yer içer, üst, baş, orada, hamam parası, hamamı orada, her şey, kitap parası, defter parası orada, ayrıca 12'şer akça cep harçlığı kendilerine verilirdi. Bu da Fatih Medresesi'nin vakfından kendisine ödenirdi. Değerli dinleyiciler, sabah namazından evvel talebeler imaret denilen yemekhanelerde, ki bu imaret hem talebelere hem fakirlere yemek çıkarılan yerdir. Pirinç çorbası ve özsüz undan çok mayalı pide şeklinde yapılmış fodla adındaki ekmekle karınlarını doyururlardı. Yani çorba ve ekmek yenirdi. O zamanlar kahvaltı şimdiki gibi tereyağı, reçel, bal, zeytin, peynir, ekmek değil, çorba ile olurdu. Anadolu'da da böyleydi. Sonra medresenin her bölümü müderris denilen kendi hocasından ders görürdü. Derslerde evvela talebeler bir gün önceki derslerini tekrarlarlardı. Sonra yeni derslerini alırlardı. Ders tekrarlama, hoca dersi verir, talebe tekrarlar. Çalışır, tekrarlar. Ezber üzerine kuruldu daha ziyade. Öğle vakti imarete gidilirdi. Ve hafif bir yemek yenirdi. Fotla, peynir, bal ve pekmezden ibaret. Öğleden sonra müzakereciler sabah verilen derslere talebeleri çalıştırırlardı. Müzakereciler üst sınıftaki talebelerdir. Veya müderrislerin yardımcılarıdır. Bu arada danişmentler suhtelere, yani yüksek tahsilde okuyanlar, üniversite hazırlıkta okuyanlara, bunlar da dahil ve hariç talebelerine, lise ve ortaokul talebelerine dersi tekrar ettirirler, ders gösterirlerdi. Danişmentlerin yani üniversitede okuyanların en kıdemlileri ve en ilerileri muhit adıyla müderris asistanlığı yaparlardı. Danişmentler çok itibarlıydı. Ayrı odaları vardı bunların her birisinin. Diğerleri gibi değil, ayrı müstakil odaları vardı. Yanlarında bir talebe kalırdı. Danişment bu talebeye dersini gösterir, o talebe de danişmentin hizmetini görür, çamaşırını yıkar, yemeğini alır getirirdi. Dersin müzakeresi, etüt, ikindi vakti biterdi. İkindi namazından sonra öğrenciler istirahate çekilirlerdi. Akşam namazının evvelde imarete giderlerdi. Buğday aşı, et yahnisi, sebze, cuma akşamları zerde, pelte, soğan ve patlıcan turşusu, haftada iki kere pilav, bayramlarda ayrıca tatlıdan ibaret yemeklerini yerlerdi. Kabak zamanı, kabak zihni açar inancıyla 40 gün üst üste kabak pişmiş ki, Türkçedeki kabak tadı verdi sözü buradan kalmadır. İmarette talebelerden başka külliyede vazifeli olan kimseler ve varsa arzu edenlerden, hariçten gelenler de yemek yiyebilirdi. Böylece Fatih Camii imaretinde her gün karnını doyuranların sayısı 1000'i aşardı değerli dinleyiciler. Fodladan başka pişen ve bilhassa Ramazan aylarında sahur vakti verilen en değişik yiyecekler zırva ve ekşi aş idi. Zırva zervadan gelir. Aynı ölçüde nişasta, şeker, kuru üzüm ve kuru incirden yapılan bir nevi tatlıydı. Lezzetli ve tok tutmasıyla meşhurdu. Birbirine uymayan şeyler olduğu için zırva kelimesi tabir olarak dilimize yerleşmiştir. Ekşi aş ise hararet alıcı, pirinç, kara üzüm, kızıl üzüm, erik ve incir karışımı bir cins komposto idi. Bunlar daha ziyade Ramazan aylarında sahur vaktinde pişer, gün boyu talebeyi zihni açık ve tok tutardı. Akşam namazı kılındıktan sonra talebeler odalarına çekilip mum ışığında ders çalışırlardı. Yatsı namazı kılındıktan sonra hepsi cemaatle camide oluyor bunların, talebeler yatarlardı. İhtiyaçları olan kitaplar kendilerine medresenin kütüphanesinden temin olunurdu. Tahsilini bitirenler, ister en küçük dereceden başlamak üzere müderrislik veya kadılık mesleğine intisap ederler, isterlerse idari vazifeler alırlardı. Yalnız bunun için sıra beklemeleri gerekirdi. İsimleri mezun oluş sırasıyla kaydedilirdi, açık yer oldukça bu sırayla tayin olunurlardı. Kadılığın yüksek derecelerine çıkmak isteyenlerin medreseye dönüp bir müddet müderrislik hocalık yapmaları şarttı. Yani dahilden de çıksa medreseyi bitiren imamlık, müezzinlik yapardı. Ama kadılık, müftülük ve yüksek okullarda müderrislik için mutlaka yüksek tahsil yapma şartı aranırdı. Yüksek kadılık ve yüksek müderrislikler için ise apayrı usuller gerekirdi ki bunlar ancak bugünkü hukuk doktorasının karşılığı olan bir seviyeyi aldıktan sonra yüksek kadılık veya medreselik müderrislik yapabilirlerdi.
İhtiyatlar silah silah çatmış, ah yolun üstüne, hey aman aman.
İhtiyatlar silah silah çatmış.
Aman aman, Nazlı yârim geli geli vermiş sol dizi üstüne. Gözüm yaşı durmaz akar, gül yüzünü. Çıkayım gideyim be kuzum, bir uçta göstereyim sana da bek uzun ayrılık nice adaş anan aman göstereyim sana da bek uzun ayrılık nice kurbanlar kese
Darüşşifa vardır değerli dinleyiciler. Dar ev demektir. Şifa, şifa, şifa evi yani hastane. Vakıf kayıtlarına göre 1470 yılında açılmıştır. Tabii Osmanlı memleketlerinde bundan önce de hastaneler mevcuttu. Mesela Yıldırım Bayezid'in Bursa'da bir hastane yaptırdığını biliyoruz. Edirne'de 1445 yılında ayrıca Cüzzam Hastanesi, lepra hastanesi yapılmıştır. Çünkü cüzzamlılar sari bir hastalık olduğu için diğer hastalara karıştırılmadan ayrıca tedavi edilmiştir ki cüzzam hastanesi dünyada belki ilk defa Osmanlı ülkesinde vardı. Fatih Külliyesi'ndeki hastanenin Darüşşifa'nın hastalara mahsus kuvvetli yemekler veya periz yemekleri pişirilen ayrı bir imareti vardı. Yani medreseye veya fakirlere çalışan imaret hastaneye çalışmazdı. Onun ayrı imareti vardı. Fatih Külliyesi'nin hastanesinde hangi din ve millete mensup olursa olsun, ustalığını ispat etmiş olan tabipler, cerrahlar, kehaller yani göz hekimleri ve eczacılar vazife görürdü. Bir kısım talebeler de burada staj görüp yetişir, doktor olarak yetişirlerdi. Yani aynı zamanda Fatih Külliyesi'nin Darüşşifası bir tatbikat hastanesi, bir tıp fakültesiydi. O zamanlar tıp tahsili nazariden ziyade tatbiki olarak öğrenilirdi. Fatih Külliyesi'ne mensup olsun, olmasın herkes. Yani hariçten de başvursalar, bu Darüşşifa'da bedava muayene olunur, ilaçları bedava hazırlanıp kendilerine verilirdi. Bazı hastalar ameliyat edilir veya yatarak tedavi olunurdu. İyileşenlerden gerekli görülenler, tabhane denilen preventoryum kısmına nakledilirdi. Burası bir nevi nekahat yeridir. Burada bir müddet bakım görürdü. Taab, yorgunluk demektir. Yani hastalığın verdiği yorgunun atıldığı yer demektir bu taabhane. Bu taabhanelerde kimsesiz, evi barkı olmayan kimseler de kalırdı. Bir nevi düşkünler evidir aynı zamanda. Darül Aceze gibi. Süleymaniye ve Edirne'deki Selimiye külliyelerinin şifahanelerinde telkin yoluyla, musiki yoluyla, su sesi ve güzel çiçek kokusu gibi hususi metotlarla akıl hastalarının, ruh ve sinir hastalarının tedavi edildiği bölümler vardı. Fatih'te değil ama Süleymaniye ve Selimiye'de vardı. Külliyenin bir eczanesi vardı. Eczahane. Ecza cüzler demektir. Yani ilaç cüzleri manasına gelir. Eczahane çeşitli hastalıklar için hem hazır ilaçlar bulunurdu hem de müracaat edenlerin ihtiyaçlarına göre bedava olarak bu hazırlanan veya sonra hazırlanacak olan ilaçlar verilirdi. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet bu külliyeyi kurduğu zaman talebelerin ihtiyacı için mükemmel bir de kütüphane yaptırmış. Başına da zamanın meşhur alimlerinden Molla Lütfi'yi getirmişti. Burada İslam dünyasında bilinen, tanınan, tedavül eden kitaplar toplanmış, olmayanlar uzak yerlerden yüksek bedeller ödenerek getirtilmiş veya kopya edilmiş, istinsah edilmiştir. Kitaplar bu kütüphanelerde okunabileceği gibi talebelere, Fatih Medresesi talebelerine ariyet olarak da verilirdi. Kütüphanelerde vazifeli memurlar bu ariyet verilen kitapların kaydını tutardı. Bu kütüphane, Fatih kütüphaneleri aynı zamanda halka da açıktı. Fakat halktan olanlara ariyet verilmez, ancak kütüphanede okuyup istifade etmeleri veya gerekirse istinsah etmelerine müsaade olunurdu. Değerli dinleyiciler, Selahattin camileri Ramazan aylarında ayrı bir parlaklık kazanırdı. İkindi namazlarından sonra en tanınmış hafızlar Selahattin camilerinde Kur'an-ı Kerim okur, mukabele okur, halk da huşu ile dinlerdi. Geceleri bütün kandiller yanar, yatsı ve teravih namazları böyle kılınırdı. Ayrıca Ramazan aylarında Selahattin camilerinde iki minareler arasına mahyalar kurulurdu. Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Rebiülevvel ayının 12'sinde yani Mevlid Kandili'nde Ayasofya Camii'nde inşasından sonra da Sultanahmet Camii'nde büyük bir merasimle Mevlid-i Şerif okunurdu. Bu münasebette padişah ve ileri gelen bütün devlet ricali orada hazır bulunurdu. Padişah Mevlid alayı denilen bir alayla camiye gelir, hünkâr mahvilinden Mevlid'i dinler ve Mekke emirinin her yıl yolladığı tebrik mektubu bu sırada kendisine takdim edilirdi. Böylece değerli dinleyiciler, bir Selahattin Camii, yalnız bir ibadet yeri değil, ilmi, içtimai ve kültürel tesisleri, faaliyetleri de bulunan pek canlı, pek hareketli bir merkezdi. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.